Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Siyer'i Yeniden Okumak başlıklı yazıyı sunuyoruz. Şöyle bir soru sorsak kendimize, acaba cevabımız ne olur? Yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz, çok yakından tanıdığımız ve her şeyini bildiğimiz bir yakınımızla ilgili malumatı terazinin bir kefesine, Resulullah Efendimiz'le ilgili zihnimizde bulunan malumatı da terazinin diğer kefesine koysak, acaba hangisi ağır basardı? Aynı soruyu biraz değiştirip terazinin bir kefesini aslında hiç yakınımız olmayan ve bizi de ilgilendirmeyen uzak ama ünlü biriyle ilgili malumatlarımızla da doldurabiliriz. Belki bir sanatçı, belki bir siyasetçi veya sporcu olabilir bu terazinin kefesine. Onlara dair bildiklerimizi koyduğumuzda Siyer-i Nebi'yle ilgili bilgilerimiz nereye düşer? Genel bir öz eleştiri sadedinde ifade edelim ki bu soruların bizdeki karşılığı ne yazık ki hepimizi üzüp mahcup edecek türden. Güncel bir şahsiyetin özel hayatının en gizli ayrıntıları bile çeşitli şekillerde ve nedenlerle gündemimize girebilirken, Resulullah Efendimiz'in kutlu hayatına dair birçok noktayı henüz hiç duymamış olabiliriz veya duyup hızlıca unutmuş olabiliriz. Her halükarda canımız, rehberimiz, önderimiz, liderimiz, şefaatçimiz, kurtarıcımız olarak gördüğümüz bir insanla ilgili somut ve doğru bilgi seviyemiz bu inancımızın ve iddialarımızın yanına bile yaklaşamayacak durumda. Sevgimizle bilgimiz arasında devasa bir uçurum var. Peki neden? Dünya ve ahiretteki kurtuluşumuzun biricik anahtarı konusunda niçin yeterince ve derinlemesine bilgi sahibi değiliz? Neden Siyer dendiğinde aklımıza birkaç savaşta birkaç önemli tarihten başkası gelemiyor? Niçin alanda özel olarak ihtisas yapmış olanlarımız hariç, Efendimiz'in hayatına dair okumalarımız sürekli ve ısrarlı değil? Bu ilginç durumun sebebi şuur altımızın bize oynadığı bir oyun aslında. Siyer'i zaten bildiğimizi düşünüyoruz. Çocukluğumuzdan beri Resulullah Efendimiz'le elhamdülillah muhatap olduğumuz bir çevrede yetiştiğimizden bilgi tokluğuna düçar olmuşuz. Siyer-i Bedir, Uhud, Hendek savaşlarıyla Hicret ve Mekke'nin fethinden mürekkep zannetmemiz, daha fazlasını aklımızda tutmak ve sürekli masa üzerinde aktif halde muhafaza etmek için gayret göstermeyişimiz tamamen bundan. Tarih okumalarımızın uzun ve sürekli biçimde Siyer'e odaklanamayışı, tarihin diğer dönemlerini daha fazla merak etmemiz, okurken Siyer'e dair eserlere göz ucuyla bakışlar atmamız da tümüyle aynı nedenle. Evvela bu bilgi tokluğunu bünyemizden çıkarıp atmak zorundayız. Hiçbirimiz Siyer-i Nebi'yi mükemmel derecede bilmiyoruz. Hepimizin mutlaka öğreneceğimiz şeyler var. Siyer bilgimiz ideal noktada olsaydı bu hayatlarımıza da yansırdı şüphesiz. İbadetlerimizin insanlarla münasebetlerimize, rehber eksikliği öylesine kendisini belli ediyor ki, Siyer'i derinlemesine bilen ve kavrayan bir toplum bu hataları yapamaz dememek mümkün değil. Önümüz yaz, uzun ve keyifli bir tatil, aynı zamanda okumalarımızdaki eksikleri tamamlamamız için de kaliteli bir fırsat anlamına geliyor. O halde bu fırsatı ömür boyu devam edecek Siyer okumalarına başlamak için değerlendirmekte oldukça parlak bir fikir. Vakit varken ganimet toplamaya acele etmeli. Vakit kalmayabilir, sağlık kaybolabilir, okunacak metinlere ulaşmak zorlaşabilir. Yine Efendimizin bize öğrettiği en hayırlı amel az da olsa devamlı olandır ölçüsüyle her gün mutlaka vakit ayırarak okumalara girişelim. Hedefimiz Siyer'de benim zihnimde hiçbir boşluk kalmayacak cümlesini tahakkuk ettirmek olsun. Baştaki terazi benzetmesini de hatırlayabiliriz. Siyer bilgimizi en yakınımızdan biriyle ilgili bilgi seviyemizin de üzerine çıkarmak. Ulaşacağımız pratik nokta tam da burası. Bunun için bir yaz mevsimi yetmez. Doğru, zaten gayemiz de birkaç ayda buna ulaşmak değil. Bir ömür sürecek bir serüvene çıkacağız. Sağ oldukça okumalar sürecek. Hatta ölsek o günkü okuma parçamız tabutumuzun başında kıraat edilecek. O derecede bir kararlılıkla. Siyer okumalarının üstüne İslam tarihi konduğunda zihin tarihe ve coğrafyaya berrak bir pencereden bakmaya başlayacaktır. Sonraki dönemlerde bu nebevi miras nasıl bir değişikliğe uğradı? Müslümanlar daha sonra hangi yollardan yürüdüler? Tarihin kırılma ve dönüşme noktaları nelerdir? Tüm bunlar modern zamanlardaki Müslüman toplumları nasıl etkiledi gibi çok sayıda soru artık daha da anlamlı ve mantıklı hale gelecek. Siyer temeline dayanmayan tarih okumaları ve dünya algısı, meseleleri hangi temellere ve kıstaslara göre değerlendireceğinden habersiz nesillerin yetişmesine yol açmaktadır. Günümüzü doğru algılayıp geleceğe sağlam hazırlanmak için de siyer bilgisi tartışmasız bir öneme sahiptir. Akla şu soru gelebilir: peki sadece okuyarak ve ciltleri devirerek siyeri kavramak ve hayatımıza aksettirmek mümkün müdür? Elbette sadece okuyarak başarılacak bir iş değil bu. Her konuda olduğu gibi derinlik kazanmanın yöntemi edinilen bilgileri pratiğe dökmek ve hayata geçirmektir. Hayata geçirilmeyen, yaşamayan ve yaşanmayan bilgi sadece entelektüel bir yüktür, fazlası değil. Kur'an'ımızdaki kitap yüklü merkepler benzetmesinden de ibret alarak siyeri ve sünneti okudukça odaklanacağımız şey eylem olacaktır. Samimi ve içten bir eylem. Buradan hareketle siyer okumalarına devam ederken kendimize pratik hedefler koymak da gerekecektir. Örneğin, her gün yeni bir sünneti öğrenip hayatımızda uygulamaya geçirmek, modern hayatın karmaşası içinde hayatımızın her alanında sayısız sünnet uygulanmayı ve canlandırılmayı bekliyor bugün. Bunlardan her an karşımıza çıkan bazılarını hatırlayalım mesela. Yolda yürürken birisi arkamızdan çağırdığında sadece başımızı çevirmeyip bütün bedenimizle ona dönmek. Su içerken bardağın içine nefesimizi vermemek. Her gün en az 100 defa estağfirullah tesbihatına devam etmek. Ayakkabı ve elbise giyerken sağdan, çıkarırken de soldan başlamak. Sokakta gördüğümüz küçük çocuklara selam vermek, esnemeyi mümkün mertebe engellemeye çalışmak, engellenemiyorsa esnerken ağzı kapatmak, sıklıkla hasta ziyaretleri yapmak, kapıyı çaldığımızda dışarıdan kendimizi tanıtırken ben demekle yetinmeyip ismimizi veya baba vesaire türünden unvanımızı söylemek, küçük de olsa mutlaka hediyeleşmeyi adet haline getirmek, sevilen kişiye bu sevgiyi sözle ifade etmek, konuşurken sözü uzatmamak, muhatapları bıktırmamak ve yormamak, insanlara bir meseleyi anlatırken seçilen misallerin rencide edici olmamasına özen göstermek, misafirliğe gidildiğinde ev sahibinin vaktini çok fazla almamaya çalışmak ve makul bir sürede ayrılmak. Listeyi daha da uzatabiliriz. Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle hayatı Kur'an'dan ibaret olan Efendimizin siyerini ve sünnetini okudukça zaten bunlara benzer sayısız mükemmel örnekle karşılaşacağız. Siyeri sürekli okuyan ve bilgisini her gün artıran, siyer kendisini Kur'an'a yönlendireceği için Kur'an'la da sağlam ve kopmaz bir bağ kuran, öğrendiklerini samimiyetle hayatına aksettirmeyi ve uygulamayı gaye edinen insanların aramızda çoğaldığını hayal edelim. Ümmet içinde böyle binlerce, on binlerce, yüz binlerce Müslüman bulunduğunu düşünelim. Bizi kim alt edebilir ki? Eskilerin hayali cihan değer dedikleri şey de bu olsa gerek. Taha Kılınç imzalı Siyeri Yeniden Okumak başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Şimdi de Adem Ergül imzalı Büyük Laf Etme, başarılarında şirke düşme başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bir dostumuz bir gün sohbet esnasında dediler ki, her nimet kendi içinde sarhoş edici bir özellik taşır. Bu özellik sadece üzüm ve hurma gibi kendisinden içki ve benzeri maddeler üretilen nimetlere has değildir. Mal ve makam nimetiyle sarhoş olanlar olduğu gibi ilim, irfan, keşif ve keramette sarhoş olanlar da vardır. Başarılar da kimi zaman insanın aklını başından alır. Hatta daha ileri noktada kişiyi şirke bile düşürür. Evet, insan mazhar olduğu nimetlerde ve eriştiği başarılarda o nimet ve başarıyı lütfedeni değil de sadece kendisini görmeye başlamışsa sarhoşluk başlamış demektir. Artık bu sarhoşluk söz ve davranışlarında kendini göstermeye başlar. Rabbimiz bazı hakikatleri çoğu zaman iyi anlaşılsın için misallerle anlatır. İşte buna güzel bir örnek. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da zirai ürünler bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedim. Ben servetçe senden daha zenginim. Evladı iyal bakımından da senden daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendisine zulmederek, yani hak etmediği bir konumu kendine vermek suretiyle bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, ''Yoksa sen, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra da seni bir adam kılığına sokan Allah'ı görmezden gelip nankörlük mü ediyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah deseydin ya.'' Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de, bağ boş ve kaygan bir zemin haline geliverir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de, bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağ uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. Kehf Suresi 32-43. Bu misalde de görüldüğü gibi şirkin, yani Allah'a ortak koşmanın bilinen bilinmeyen nice çeşitleri vardır. Özellikle başarılar ve nimetler karşısında kendisini Rabbine ortak koşanlar çoktur. Bu sebeple bu ayetlerde öğretilen şu iki hakikate daima gönlümüzde ve dilimizde yer vermek hem nimetin şükrünün bir başlangıcı ve hem de korunmasının teminatı gibidir. Birincisi, olan her bir şeyin, lütfedilen nimet ve başarıların ancak Rabbimizin dilemesi ve istemesi neticesinde olduğunu ifade anlamında maşallah demektir. O ne dilemişse o olmuştur. O dilemeseydi böyle olmazdı manasına gelir. Bu cümle aynı zamanda Rabbimiz bu nimeti ve başarıyı muhafaza buyursun, korusun, kollasın, ona gelebilecek her türlü bela ve musibetten onu emin kılsın anlamında da kullanılabilmektedir ki dilimizde daha çok bu anlamdadır. İkincisi ise güç ve kudret, her türlü hareket ve bereket, işlerin evrilip çevrilmesi, taat ve ibadete iktidar sahibi olmak, günah ve kötülüklerden sakınabilmek yalnız Allah'ın izni ve yardımıyladır anlamında la havle ve la kuvvete illa billah demektir. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah bildir dedim. Şöyle buyurdu. La havle ve la kuvvete illa billah demendir. Bir insanın dilinde bu ifadeler, gönlünde ise bunların manaları var olduğu sürece hem kendini şirkten korumuş olur ve hem de lütfedilen nimet ve başarıyı muhafaza etmiş olur. Aksi halde hem imanda bir gedik açmış ve hem de nimetin ziyan edilmesine sebep olunmuş olur. Öyleyse gözümüzü ve gönlümüzü sevindiren, hayatımıza zenginlik katan, bize itibar ve izzet veren ne varsa her birine karşı böyle bir hissiyatla bakabilmek ve bu cümlelerle dile getirebilmek gerçekten bir cennet hazinesidir. Öyle kelimeler ve cümleler vardır ki hayatı cehenneme çevirirken, öyle cümleler de vardır ki hem gönle huzur verir hem de hüzün ve kederi izale eder. Hiçbir şey küçük ve basit görülmemelidir. Büyükler söz vücut bulur, bela ağızdan çıkan söze bağlıdır derken de bu hassasiyetlere dikkat çekmişlerdir. Hususiyle büyük ve iddialı sözler daima hüsran kapıları açar. Zira azamet ve kibriyalık hakka mahsustur. Kim bu alana girebilecek söz ve tavır içine girerse zilleti tadacak demektir. Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Haziran sayısından Adem Ergül imzalı Büyük Laf Etme, Başarılarında Şirke Düşme başlıklı yazısını paylaştık ve son olarak da değerli dinleyenlerimiz Turgay Bakırtaş imzalı İşin Kolay Değil Genç başlıklı yazısını sunacağız. Yirmilerimin başındaydım. Bir nalbur dükkanımız vardı ve ülke ekonomisinin de ciddi katkısıyla işlerimiz çok kötüydü. Ben de pek ticaret erbabı değildim zaten. Çokça yalan söylemek, kandırmak, manipüle etmek gerekiyordu insanları. Dürüstlüğün para kazandırmadığı bu can sıkıcı düzenden kitaplara sığınıyordum. Çoğunlukla roman okuyordum ve onun da hatırı sayılır bölümünü dünya klasikleri oluşturuyordu. Fakat içinde bulunmaktan mutlu olduğum o dünyaya müdahale edecek biriyle karşılaşmadığım gün yok gibiydi. İlla ki birisi çıkar, ya bir müşteri, ya bir komşu, ya da bir akraba bunları okumakta eline ne geçecek diye bilmiş bilmiş konuşurdu. Aç da Kur'an oku oğlum derdi kimisi. Bazısı da boş işlerle uğraşacağıma bir siyasi partinin gençlik kollarına girmemi söylerdi. Durduk yerde kendilerine asla danışılmamışken. Bu tavır beni çıldırsa da gözlerimi devirip la havle çekerek dünyama geri dönerdim. İnsanların genelinde hep bir gençleri yönlendirme, onları doğru yola iletme arzusu var. Bunu ne inkar edebilir ne önüne geçebilirsiniz. Bu arzunun sebepleri muhtelif. Kimisi ülkesinin geleceği garanti altında olsun istiyor, kimisi kör bir mutaassıplıkla ahlakın hızla yozlaştığına inanıyor, kimisi gençleri içine düşmeleri muhtemel sıkıntılardan korumayı amaçlıyor, kimisi de sırf konuşmuş olmak için konuşuyor. Sebep ne olursa olsun akıl verilecek, düzeltilecek gençler bulunuyor mutlaka. Peki bu ne kadar doğru? Kendi olgun aklımıza neden gençlerinkinden daha fazla güveniyoruz? Önce şu gerçeğin kafalara çivi gibi çakılması şart. Gençler bir bataklığın içinde değil. Zaten gençlik de bir bataklık değil, hiç olmadı. Gençlerin sahip olduğu enerji, isyankarlık, maceracılık, idealizm ve benzeri etkenler süs olsun diye değil, kişisel gelişimin devamı için var. Kimse o çağların içinde dondurmuyor kendini. Hepimiz eski fotoğraflara baktığımızda kendi saç şeklimizde giydiğimiz saçma sapan tişörtlerle dalga geçip zamanında ne kadar aptal olduğumuzu söylüyoruz. yaşıyoruz. Renkli ojeler siliniyor, saçlar kısalıyor, yırtık kotlar unutuluyor, eve dönme saati geriye çekiliyor ve tüm bunlar kendiliğinden oluyor. Yani birileri başımızda dikilip parmak sallayarak akıl verdiği için değil, insanın gelişim sürecinin doğal bir parçası olduğu için olgunlaşıyoruz. Gençlere yalnızca bilgi ve deneyimlerimizi aktarıp kendi muhasebelerini yapmaya izin vermek yerine onları düşüncelerimiz doğrultusunda şekillendirmeye çalışmak, üstelik bunu bir talep dahi yokken yapmak kimi zaman dirençle karşılaştığı için saygısız gençlik söylemi atılıyor ortaya. Ya da her yanı memnuniyetsizlik olan, dibinden köşesinden ah vah akan yazılar yazılıyor. Bu da zamanla bir tür kendini gerçekleştiren kehanete dönüştürüyor ve gençlerin ister istemez kabalaşmasına yol açıyor. Bu detayı işaret ettiğinizde, iyi de ne yapalım kardeşim, başıboş mu bırakalım çocuklarımızı isyanı geliyor ve nur topu gibi bir kuşak çatışmasını kucağımıza alıyoruz. Bugünden geriye kendi gençliğime baktığımda o zamanlarda karşılaştığım insanların bana karşı tutumlarını ve sözlerini hatırladığımda aklıma gelen tek şey kocaman bir anlamsızlık. Hayatıma gerçekten etki eden, yön veren, beni geliştiren tek bir söz hatırlamıyorum. Varsa yoksa sürekli bir yargılanma hali. O bölümde okuyup ne olacaksın? O iş yapılır mı? O kız sana göre değil, başımıza çalgıcı mı kesileceksin? Bugün tüm kalbimle anlıyorum ki bir gencin gelişimini derinden etkileyen yegane şey önüne çıkarılan engellerin yarattığı mahrumiyetlermiş. Çünkü içinde kalan her şey insanın eksiğidir. İnsan en güzel hatalarını bir daha yapmamak üzere gençken yapar. Bu imkanı elinden alınan birinin hata yapmadığı için daha iyi, daha ahlaklı olacağını düşünebilirsiniz. Fakat onun içinde biriken keşkelerin birçok sağlıksız biçimde açığa çıkacağına emin olabilirsiniz. Buraya kadar olumsuz bir tablo çizdiğimin farkındayım ama vereceğim güzel haberle kendimi affettireceğimi umuyorum. Çizdiğim bu karamsar resmin dışında kalmak için sadece genç olmanın doğasına uymak yeterli. Yani itiraz etmek, kendisine biçilene razı olmamak, isteklerinin peşine düşmek, kabından dışarı taşmak, meraklanmak, deneyimlemek, soru sormak, öğrenmek, zorlamak, içinden antropoloji okumak gelenin antropoloji okuduğu, cebinden para olmadan yurt dışına çıkıp maceraya atılmak isteyenin cebinde para olmadan yurt dışına çıkıp maceraya atıldığı, sinema yapmak isteyenin sinema yaptığı, klarnet çalmak isteyenin klarnet çaldığı bir gençlik yoksa onlara çizilecek yol haritalarının da anlamı olmaz. Özgürlüğünden vazgeçmeyi kabul eden, kendisine ezberletileni sorgulamamayı saygı zanneden gençlerle neyi başarabilir bir toplum? Bugünlerde çok tartışılıyor. Şunda geri kaldık, bunda geri kaldık, şunu başaramadık, bunu yapamadık. Sayılan konulara teker teker bakın. Hepsi doğrudan gençlere biçilen ve onların da büyük bölümünün kabul ettiği rolle ilgili. Uzaya gidemedik, gidemeyiz. Çünkü gözünü yıldızlara diken çocuklar para kazansın diye hukuk fakültelerine, İngiltere'de fizik okumak isteyen kızlar gavur memleketinde dinden çıkmasın diye ilahiyat fakültelerine dolduruldu. İyi romancı yetişmiyor, yetişmez çünkü romanın temel taşı sayılan itirafın ayıp, gizlemenin makbul olduğu bilgisiyle büyüdük nesillerdir. Futbolda geri kaldık. Kaldık çünkü birazcık yeteneği olan genç oyunculara anında ticari meta gözüyle bakıldı ve yetiştikleri kulübe çok para kazandırması dışında bir beklentiye girilmedi. Gençlerin bilmesi gerekeceklerini çizerken dikkate alması gereken en büyük gerçek şudur. Kendi gelişimini tamamlamayan dünyaya faydalı olamaz. Gençlikle birlikte gelen dürtüleri baskılayan da gelişimini tamamlayamaz. Böylesine her anlamda muhafazakar bir toplumda kolay bir iş mi bu? Değil. Ama gençlik enerjisinin karşısında durulması da mümkün değil. Yeter ki o enerjiyi birilerinin sömürmesine, baskılamasına, ayıplanmasına izin vermesinler. Turgay Bakırtaş'ın kaleme aldığı "İşin Kolay Değil Genç" başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından paylaştık bu yazıları bu akşam. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.